Ayrım 21.
Hem Batılılar arasında bulunulur hem de 3. Dünya ile iyi ilişkiler sürdürülürmüş. Kemal Paşa ki şu sıraladığım sözlerle Bandung Konferansı'nın ve 3. Dünya'nın temel ilkelerini daha 1920'lerde atmıştır. Kendi cumhuriyetinde böyle emperyalist göbek atanları kulağından tuttuğu gibi ne yapardı bilir misiniz? Doğduğuna pişman ederdi doğduğuna. 15 Eylül 1977. Meraklısı için notlar. Mustafa Kemal Paşa'nın emperyalizme karşı savaşırken sınıf savaşımını geri plana ittiğini biliyoruz. Bilmediğimiz Sultan Galiyev'in de Sovyet devriminin en civcivli zamanında sınıf mücadelesinin müstemlekelerde tatbiki tam gerçekleşemez. Ya da istiklal mücadelesi için müstemleke halkının bütün sınıfları arasında bir birleşme gereklidir dediği. İşin derinliğine inildikçe Galiyev ile Mustafa Kemal arasında fikir paralelliklerine daha çok rastlanır. Mazlum Milletler Kuramı'nın kurtuluşun şarktan geleceği fikrinin Kemal Paşa'ya Mustafa Supi ve Türk Bolşevikleri üzerinden yansımış olması büyük bir olasılıktır. Bilindiği gibi 1920'li yılların başlarında Ankara hükümeti ile genel olarak Bolşevikler, özel olarak Rusya'daki Türk Bolşevikleri arasında sıkı ilişkiler vardı. Rusya'daki Türk Bolşeviklerinin Galiyev'in tezlerinden çok uzak oldukları söylenemez. Şundan ki bunları bir araya toplayan ve örgütleyen Galiyev'in ta kendisidir. Bu arada Mustafa Supi ile Mustafa Kemal'in ilişkileri akla geliyor. İlişkinin varlığı uzun süredir biliniyorsa da kapsamına ilişkin bilgi azdır. 3. Kafkas Fırkası Komutanı Miralay Rüştü Bey'in Trabzon'dan 19 Temmuz 1336-1920'de yazdığı şifreye bakılırsa, Bakü'de örgütlenmiş olan Türkiye Komünist Fırkası adına Süleyman Sami Türkiye'ye gelmiş. Mustafa Supi'den Mustafa Kemal'e bir mektup getirmiştir. Süleyman Sami'nin bundan sonra da arada kuryelik ettiği, Mustafa Kemal ile Mustafa Supi arasında bir mektuplaşmanın cereyan ettiği türlü tanıklıklarla saptanmıştır. Mete Tuncay'ın Türkiye'de sol akımlarında bu konuda dikkatli notlar göze çarpıyor sayfa 192 ve sonrası. Peki Mustafa Supi'nin o zamanki tavrı nedir? Bunu Türkiye Komünist Teşkilatı Merkezi Hayati'nin faaliyeti hakkında Bakü Kongresi'nde verdiği layihayı incelersek görüyoruz. Bakın ne demiş. Teşkilatımız Rusya Komünist Bolşevik fırkasıyla daha yakın münasebete girişmekle beraber benim bütün Rusya Müslüman İşleri Merkezi Heyet İdaresi'nde aza ve Beynelmilal Şark Tebligat ve Neşriyat Şubesi'nde reis olmaklığım, bütün faaliyetimizin Rusya'daki Müslüman işleriyle beraber ilerlemesine sebep olarak Merkezi Heyet ilk teşkilat devrinde bütün maddi ve manevi vesaitini Müslüman İşleri Komiserliği'nden alıyor. Kuvvetinin mühim bir kısmını Müslümanlar arasında küflenmiş fikirlerin yıkılarak inkılap ruhunun yükselmesine sarf ediyor. Aynı layihada faaliyetinin dört cephesini sıralarken önce İdil ve Ural bölgesini, Kazan, Samara, Saratov, sonra Kırım bölgesini, sonra Türkistan'ı, nihayet Azerbaycan'ı saymıştır. Gerek bağlı bulunduğu örgüt, gerekse çalıştığı yerler o tarihte Sultan Galiyev'in başında bulunduğu örgüt ve hareketin kapsamı içindedir. Belçika'daki Mouton Yayın Evi'nin Le Sultan Galiyevizm adlı ilginç incelemesinde Galiyev'in ve arkadaşı Nur Vahidov'un Müslüman İşleri Komiserliği'nde önce Kazan ve çevresinde, daha sonra İdil ve Ural çevresinde, nihayet bütün Rusya Müslümanlarını içine alacak boyutta bir Turan Sosyalist Cumhuriyeti için Lenin ve Troçki ile anlaştığı, Stalin'le bunun anlaşmasını imzaladığı, fakat beyazlara karşı Kazan'ı savunurken kırılan Müslüman Kızıl Ordusu gücünü yitirdikten sonra Stalin'in bu anlaşmayı geçerli saymadığı yazılmaktadır. Hesapça Galiyev'in resmi tutumu, ki Mustafa Supi'nin de bunu uygulamaya çalıştığı görülmektedir, Sovyet iktidarı zayıf iken Bolşevik Partisi'nce onaylanmış, fakat Galiyev ve yandaşları zayıflayınca eleştirilmeye başlanmıştır. Mustafa Supi'nin Yeni Dünya'da yayınladığı yazılar, Müslüman zahmetkeşlerine yayınladığı bildiriler Galiyev tezlerinden izler taşımaktadır. Daha da ilginci, Anadolu hareketinin güçlendiği sırada Rusya'da Galiyev hareketinin eleştirilmeye başlamış olması, Mustafa Supi'nin Anadolu'ya geçmek istediği sıralarda Galiyevciliğin gittikçe bir suçlanma konusu haline gelmesidir. Belki bu durum Mustafa Supi'nin Kemal Paşa'nın koşullarını kabul etmekteki aşırı uysallığını açıklar. Sultan Galiyev'in fikrine göre, emperyalizme öldürücü darbeyi indirmek için şarkı onun elinden kurtarmak gerektiği ön koşuluyla, Mustafa Kemal'in Anadolu yalnız kendisi için değil, bütün mazlum milletler için savaşıyor ilkesi aynı temel saptamaya içerideki sınıf savaşımından önce anti-emperyalist yani dışarıdaki sınıf savaşımı savaşın kazanılması saptamasına dayanmaktadır. Aynı fikri Mustafa Supi'nin Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarda da görmek olasıdır. Aksi halde Mustafa Kemal'in ona amaç ve ilke yönünden bizimle tamamen birlik olan Türkiye İştirakiyun Teşkilatı demesi düşünülemezdi. Ayrıca 2 Ocak 1921'de Kars'ta Mustafa Supi'nin kendisine şunları söylediğini Ali Fuat Paşa naklediyor. Üçüncü enternasyonel komünizmin Türkiye dahilinde uygulanmasını mutlaka kabul etmiş değildir. Türkiye'nin sosyal kaderi kendisine bırakılmıştır. Anadolu hareketinin sosyal bir ihtilal olmaktan çok, Türk milletinin emperyalist düşmanlara karşı bağımsızlık ve hürriyetini kurtarmasından başka bir şey olmadığına kani bulunuyoruz. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın ilkelerini anlamaya çalıştıklarını ilave eden Mustafa Supi, "Anlayabildiklerimizi genel siyaset bakımından uygun görüyoruz," diyor. Fakat Galiyev ile Mustafa Kemal arasındaki asıl önemli benzerlik, ikisinin de emperyalizme karşı mücadeleye öncelik vermesi kadar mazlum milletlerin kurtarılması, bağımsızlığına kavuşturulması konusunda Rus Bolşeviklerine karşı da aynı tutumda bulunmasıdır. Sultan Galiyev'in önce el üstünde tutulurken sonra Moskova'da kötü kişi olması, dünyanın bütün mazlum milletlerine tanınan bağımsızlık ve özgürlük hakkından Sovyetler Birliği sınırları içinde Müslümanların ve Türklerin de yararlanmasını istemesi olmuştur. Başka bir deyişle Rusya'daki Türk halkının kendi kaderini kendisinin tayin etmesini istiyor, sosyalizm yapacaksa kuşkusuz bunu Ruslarla işbirliği halinde fakat kendi kafasına göre yapmasını arzuluyordu. Mustafa Kemal'in tutumu da bundan farksızdır. Bunun en ilginç belirtilişini Moskova'ya delege giden Tevfik Rüştü'nün Kars'ta rastladığı Mustafa Supi'ye "Biz Ankara komünistiyiz" demesidir. Zira Tevfik Rüştü yola çıkarken Mustafa Kemal ona şunları demiştir. Bizi dünya tanımazsa komünistlerle birlik olur, kurulan yeni dünyada yerimizi alırız. Fakat memlekete yabancı eli sokmayız. Görüşümüzde samimiyiz. Bu bir oyun değildir. Ama ne olursak biz oluruz. Asla yabancı eli karıştırmayız. Demek ki yabancı eli kavramına Rus Bolşevikleri de giriyordu. Hem Galiyev için hem Mustafa Kemal için. Dünyadaki ilerici hareketlerin bu aşamaya ulaşabilmesi ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda olabilmiştir. İlginç bulmuyor musunuz? Herhalde Galiyev, Mustafa Supi, Mustafa Kemal ilişkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi daha pek çok bilinmeyeni aydınlatacaktır. Pan-İslamizmi ben şöyle anlıyorum. Bizim ulusumuz ve onu temsil eden hükümetimiz doğal olarak yeryüzündeki dindaşlarımızın mutlu ve refah içinde olmasını isteriz. Dindaşlarımızın çeşitli yerlerde meydana getirmiş oldukları toplumların bağımsız yaşamasını isteriz. Onunla büyük bir coşku ve mutluluk duyarız. Bütün İslam toplumlarının, İslam dünyasının refah ve mutluluğu kendi refah ve mutluluğumuz gibi değerlidir. Ve bütün onların da bizim mutluluğumuzla ilgili olduklarını tanığız. Ve bu her gün apaçık ortadadır. Fakat efendiler, bütün bu toplumların bir imparatorluk halinde bir noktadan sevk ve yönetimini düşünmek istiyorsak, bu bir hayaldir. Bilime, mantığa, fenne aykırı bir şeydir. Mustafa Kemal, Aralık 1921. Emperyalizme karşı Türk-Arap dayanışması. 1. Misak-ı millimizde muayyen ve müsbet hat yoktur. Coğrafyayı yeni kuşaklar okumuyor. Biz ilkokuldayken Türkiye'nin güneyinde İngiliz mandası altındaki Irak ile Fransız mandası altındaki Suriye vardı. Mısır ise, Süveyş anlayın, İngiltere dominyonu sayılırdı. Çocuktuk, bilemezdik. Pek pek 15 yıl önce bu ülkelerin ülkemizle dolaysız ilişkileri olduğunu, ortaklaşa tarihimizin yüzyıllarla ölçüldüğünü, ortalıkta bir Araplar bize ihanet ettiler lafı dolaşıyordu. Lawrence İngiliz altınlarını çöle dökmüş, Mekke Şerifi başta olmak üzere Arapları aleyhimize ayaklandırmış. Sonuç, Cumhuriyet'in sonraki kuşakları güneydeki komşularını sevmiyorlar. Yıllar sonra Paris'te Mısırlı El-Barudi'yi tanıyorum. O da bana Türklerin Araplara ve Müslümanlığa ihanet ettiklerinden dem vuruyor. Şu işe bak. Sonra İngilizlerin emperyalist, parçala ve egemen ol ilkesinin bölgemize bir uygulanışı olduğunu anlıyoruz bunun. Türkleri Araplara, Arapları Türklere karşı kışkırtıyorlar. Böylelikle bölgeyi denetimleri altında tutabiliyorlar. İkisi birleşti mi? Felaket. önceden yaşanmış 400 yıl Avrupa için o kadar parlak sayılmaz. Bir korkuları da sömürge imparatorluklarında adam akıllı bol Müslüman olması. Edward Mead Earl'ın o zamanlar için verdiği rakamlar şöyle. İngiltere'nin 85 milyon, Rusya'nın 17 milyon, Fransa'nın 15 milyon Müslüman uyruğu vardı. Müslümanlar arası ilişkiler emperyalist sömürgecilere karşı bir dayanışma ve direniş doğrultusunda gelişirse bundan kim zarar görür? Herhalde Türkiye ile Arap komşuları değil. İyisi mi bunları birbirine düşüreceksin? Düşürmüşlerdir. O kadar ki İsrail'in kuruluşu sırasında Türk basını Arapları yermekte, İsrail'i övmekte oy birliği halindeydi. O bir şey değil, işin içine bol miktarda irtica edebiyatı, Atatürkçülüğün ve misak-ı millinin de Türkiye'nin güney sınırlarının ötesiyle ilgilenmemesi gereğini koyduğu karıştırılarak bu ayrılık gayrılığı geleneksel bir politika biçimine dönüştürmüşlerdir. Çoğu Atatürkçülükleri gibi bu da hikaye. İş başından yanlış tutulmuş, belki duydunuz, belki duymadınız. Tarihçi Mete Tunçay, Birikim'in 1976 Eylül sayısında Misak-ı Milli'nin birinci maddesi üzerine başlıklı bir yazı yazmış. Bu deyimin Türkiye için kesin sayılabilecek bir sınır düzeni getirmediğini ileri sürmüştür. Oysa ne duyarız? Yeni Türkiye Misak-ı Milli sınırları içindedir, bu sınırlar Lozan'da tescil edilmiştir falan filan. İyi güzel ama kardeşim, Mustafa Kemal Hatay sorununu ortaya attığı zaman yok muydu bu Misak-ı Milli, yok muydu bu Lozan Anlaşması? Hep biliyoruz ki Mustafa Kemal Paşa, İskenderun sancağının Türk olduğunu, Türk sınırları içinde bulunması gerektiğini Fransızlara çatır çatır kabul ettirmiş. Sonunda Hatay'ı ulusal sınırlar içerisine katmıştır. Başka deyimle, eğer Hatay öncesi sınırları Misak-ı Milli'nin şaşmaz sınır düzeni ise bu düzeni bizzat bozmuştur. Ama aslına bakarsanız Mete Tunçay haklı. Yok öyle bir kısıtlama, yok öyle bir düzen. Mustafa Kemal bunu ağzıyla söylemiş. Birazdan göreceğiz. Üstelik Mustafa Kemal milli mücadelenin başından itibaren güneyimizdeki eski vilayetlerimizle ilgilenmiş. Sevr Sözleşmesi'nin kabul edilmemesi, bölgedeki durumun yeniden düzenlenişi sırasında başka düzeyde bir Türk-Arap işbirliğinin olanaklarını yoklamış. Evet öyle. Şimdi sırasıyla bir göz atalım. Yıl 1921, günlerden 16 Ekim. Meclisin gizli oturumunda Türk-Fransız İhtilafnamesi tartışılıyor. Tartışma sırasında Kemal Paşa söz almış, dedikleri şunlar. Misak-ı Milli'nin birinci maddesi bir hat-ı mütareke tasavvur ediyor. Hat-ı mütareke-i hududu milli tasavvur ediyor. Onun üst tarafındaki yer inkısam tefrik etmez. Hat-ı mütareke nedir? Var mıdır böyle bir hat? Yoktur. Bu bir. Biraz daha sonra dediği de şu. Misak-ı millimizde muayyen ve müsbet hat yoktur. Kuvvet ve kudretimizle tespit edeceğimiz hat, hat-ı hudut olacaktır. Bu da iki. Yıl 1936, günlerden 27 Kasım. Meclis Hatay sorununu tartışırken söz ister istemez Ankara İhtilafnamesi'ne geliyor. Yusuf Kemal o günleri anlatırken diyor ki, o zaman zaruretler vardı. O zaruretlerdir ki bize bu fena hududu kabul ettirdi. Şimdi Fransa'da bulunan Franklin Bouillon'a soruyorum. O zamanki müzakerelerde Türk murahhası baştan sona kadar Antakya İskenderun Türktür, behemihal alınacaktır sözünü tekrarlamış değil midir? Yalnız Fransa değil, bizim bu meselemizle meşgul olacak bütün milletler bilirler ki bugün karşılarında İtilafname'nin akdi sırasındaki Türkiye yoktur. Hatırlarına getiremeyecekleri kadar kuvvetli bir Türkiye vardır. Böylece Misak-ı Milli'nin güneyimizle ilgilenmemizi Atatürkçülük bakımından engel olup olmadığına göz atmış olduk. Ama bu konu bir derya, daha neler var söylenecek. 7 Aralık 1977 2. Hatay'a çete reisi olacağım. 1936 kışında Fransızca Le Tribune de Nations gazetesinde çıkan bir yazıdan şu satırları tüyleriniz ürpermeden okuyabilecek misiniz bakalım. Kemalistler kendi işlerine yabancıların müdahalesini katiyen kabul etmiyorlar. Fakat Türkiye arazisinin bir sömürge değil, kelimenin gerçek manası ile içinde yeni bir ulusun yetişmeye başladığı bir yurt olduğunu anlayabilenlere ellerini uzatmaktan geri durmuyorlar. Daha müthişi, Fransız hükümetiyle sürüp giden görüşmeler tıkanır gibi olunca karaciğerinden ağır hasta, ölümü yakın Mustafa Kemal'in Hatay sorununu kendi usullerince çözmek için bulduğu çaredir. Ben bunu okurken ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Günümüzde Ernesto Che Guevara'nın gerillacılığını, devlet ve iktidar nimetlerini tepip dava hizmetine koşuşunu yücelten delikanlılar çok ya, sık sık onları anlatmışımdır. Sırası geldi, size de anlatayım. O misak-ı milli sınırıdır. Ötesi bizim ilgi ve ilişki alanımız olamaz dedikleri Hatay için Mustafa Kemal 1937 kışında sorunu silahlı eylem yoluyla çözmek zorunluluğu baş gösterirse ne yapacağını Hasan Rıza Soyağ şöyle anlatmıştır. İşi silahlı bir hareketle halletmek zorunda kalırsak tutacağım yolu da çoktan kararlaştırmış bulunuyorum. Böyle bir durumda derhal devlet reisliğinden hatta mebusluktan istifa edeceğim. Serbest bir Türk vatandaşı olarak bu işte çalışan arkadaşlarla beraber Hatay topraklarına geçeceğim. Bildiğin gibi bunun her zaman imkanı ve çok emin yolları vardır. Oradaki mücahitlerle ve ana vatandan kaçıp bize katılacağına şüphe etmediğim kuvvetlerle meseleyi yerinde ve işten halletmeye çalışacağım. İsterse Türkiye hükümeti beni ve arkadaşlarımı asi ilan eder ve hakkımıza takibat da yapar. Bu gerçekte 1937'de hey Allah'ım ölümünden bir yıl önce onun 1919'a yeniden başlamaya hazır olduğunun kanıtı değil midir? Üstelik nerede? Sözde misak-ı millinin Türkiye'ye yasakladığı güney bölgelerde. Kemal Paşa'nın silahlı eylem ilkesini güzelce aydınlatan az bulunur bir örnek sayabileceğimiz bu davranış yalnız Hasan Rıza Soyağ'ın anılarında olsaydı doğruluğundan kuşkulanır elbette bir kulp takarlardı ama değil. Fahrettin Paşa da Altay anılarında aynı konuya dokunuyor. Hadi onu da bir okuyun. 1937 yılında Ocak ayında İstanbul'a gelen Atatürk beni Park Otel'e çağırttı. Gittiğimde kendisini sıkıntılı bir halde buldum. Biraz da terliydi. İç salona geçtikten sonra balkona çıktı. Sert rüzgarın karşısında göğsünü vermişti. Saçları rüzgardan uçuşuyor ve dalgın dalgın Marmara'yı seyrediyordu. Mutlaka kafasını kurcalayan bir şey vardı. Üşütmesinden korktuğum için hava çok sert, soğuk alırsınız içeri buyurun dediğim vakit gene o dalgın haliyle döndü ve bir masaya oturdu. Bir şeyler söyleyeceğini bekliyordum ki dudaklarına şu cümleler döküldü. Paşa, biliyor musun ki ben Cumhurbaşkanlığını bırakıp Hatay'a çete reisi olacağım. Davranışın doğruluğu iyice belirdi, öyle mi? Şimdi şu noktanın altını çizmek zorunlu. Kemal Paşa'nın tasarladığı gerilla eylemi şaşmaz bir anti-emperyalist eylemdir. Arap topraklarını işgale gitmiyor. Niyetinin bu olmadığını aslında ta 1919'da açıklamış zaten. Ona da geleceğiz. Bir kere de şu gerçekliğini olaylar teyit etmiş sözleriyle belirtiyor. Bunları Hasan Rıza Soyağ söylemiştir. Bir şey daha söyleyeyim. Ben bugünkü 1937 Fransız idarecilerinin Suriye ve Lübnan'a öyle kolay kolay istiklal vereceklerinden emin değilim. Zaten tatbikatı bir takım yersiz bahanelerle 3 sene sonraya tahrik etmeleri, ertelemeleri de buna delil telakki edilebilir. Binaenaleyh, buraya çok dikkat buyurun ey yıllardır Atatürkçü geçinen politikacı esnafı. Biz hareketimizi onlara da teşmil ederek kısa yoldan gerek Suriye ve gerek Lübnan'ın özledikleri gerçek istiklallerini temin edebiliriz. Efendim neymiş, Mustafa Kemal Paşa sadece Türk olduğunda ısrarlı olduğu Hatay'ı kurtarmakla kalmayacak, yaygın bir kırsal gerilla savaşı örgütleyip Lübnanlı ve Suriyeli Araplarla birlikte onların bağımsızlıkları için Fransız emperyalizmi ve sömürgeciliğiyle savaşacakmış. Peki Amerikan emperyalizmine karşı Bolivya halkını örgütleyip onun bağımsızlığı için çarpışmayı planlayan çağdaş devrimci önderlerden bu eylem planının neyi eksik? Neden benim gençliğim Kemal Paşa'sının bu yanını görmez de onu neredeyse bir put haline indirgemiş olanların kendisine gösterdiklerine inanır? Neden Türkiye'nin güneyindeki emperyalizme karşı direniş hareketlerine destek ve dayanak olması Atatürkçülüğe aykırı sayılır? O Atatürk ki daha 1919'da Türkiye'nin kurtuluşunu örgütlerken hem Irak hem Suriyeli Araplarla anti-emperyalist mücadele için harekete geçmiş, temaslar yapmıştır. Ben uydurmuyorum, kendisi söylüyor. Onu da görüşelim, tamam mı? 8 Aralık 1977. 3. Emperyalizme karşı Türk-Arap dayanışması. Epey oluyor, merak bu ya. Oturmuş İngiliz belgelerinde Atatürk'ün birinci cildini karıştırıyorum. Aa, o ne? Belgeler arasında bir belge ki o zamana değin ne görmüşüm ne işitmişim. Paris konferansında İngiliz başdelegesi olan Mr. Balfour'un İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a yazısı. Tarih 20 Ağustos 1919. neye mi ilişkin? Efendim, bakın neye. Bogos Nubar Paşa, İngiliz gizli servislerine eline geçirdiği bir belgeyi vermiş. Bu belge dönüp dolaşıp Mr. Balfour'a ulaşmış. O da Dışişleri Bakanı'na iletiyor. Belge de belge ha. Her ne kadar gerçekliğini akuş kullanıyorlarsa da ellerindeki Mustafa Kemal Paşa ile Emir Faysal arasında imzalanmış bir anlaşmanın sureti. Mr. Balfour diyor ki, gerçek olabilir, sahte de olabilir. En iyisi siz bunu İstanbul'daki ve Kahire'deki adamlarınıza incelettirin. Belgenin Fransızca kopyası kitaba alınmış. Görmek lazım. Bir kere şundan. Kemal Paşa Samsun'a 19 Mayıs'ta mı çıkıyor? Emir Faysal'la Halep'te imzaladığı bildirilen anlaşmanın tarihi 16 Haziran 1919. İçeriği ise daha o tarihte Mustafa Kemal'in güneyde olup bitenlere o kadar da bilgiyane olmadığını ayan beyan gösteriyor. Hadi birazını okuyalım. 16 Haziran 1919'da Halep'te Türk ve Arap hükümetleri arasında imzalanmış ve Kerek'te Mutasarrıf Esat Bey aracılığıyla teati edilmiş gizli anlaşmadır. Madde 1. Sözleşmenin tarafları Türk ulusu ve soylu Arap ulusu İslam aleminde şu anda mevcut ayrılığı üzülerek saptamakta. Bunu kaldırmayı, aralarında maddi, manevi ve dini çıkarlarla bağlanmış iki ulusun işbirliğini sağlamayı kutsal bir görev bilmektedirler. Her iki ulus da birbirlerine karşılıklı olarak yardım etmeli, dini ve vatani güçlerini birleştirerek savunmalıdırlar. Madde 2. Arapların bağımsızlığının, Türklerin birlik ve özgürlüğünün tehlikede olduğu şu günlerde, yabancı devletler Irak'ı, Filistin'i, Suriye'yi ve dolaylarını, Küçük Asya'nın önemli bölümlerini aralarında paylaşmak isterlerken, Paris Barış Konferansı'nın bize ilişkin kararını verdiği günün ertesinde vatanı ve dini savunmak için kutsal savaş, cihat ilan etmeye karar vermiş bulunuyoruz. Madde 3. Sözleşmenin tarafları Türk İmparatorluğu'nun ve Arabistan'ın yabancı güçlerce paylaşılmasını ve işgalini kabul edemezler. Hepsi uzunca. Şu girişi bile başlangıçta nelerin düşünülmüş olduğunu göstermeye yetmiyor mu? Yetmesine yetiyor. Yine de öteki maddeleri özetlemekte yarar görüyorum. Osmanlı hükümeti, Arap hükümetinin kurulmasını resmen tanıyacağını kabul ediyor. Araplar da hutbelerde onun adını okutmayı. Kutsal savaşı başlatmak için Şerif Hüseyin Araplara bir bildiri yayınlayacak. Anadolu'daki gibi ulusal ordular kuracak. Anadolu'daki Kuvayi Milliye'ye yardım edecek. Anlaşmayı bütün Araplara duyuracak vesaire. İngiliz servisleri haberi alınca etekleri tutuşmuş. Çünkü aynı haber İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiser Vekili Amiral Webb'in de dışişlerine yazdığı belgelerde görülüyor. Onun dayanağı ise İstanbul'daki bir intelligence servis subayı. Highland'ın raporu, o raporun özeti de şöyle. M. Kemal Paşa ile Emir Faysal arasında imzalandığı söylenen anlaşma örneğine ilişikte sunulduğu, bu kopyanın bir ajan aracılığıyla Osmanlı Dahiliye Nezareti arşivinden alındığı, aslının Küçük Cemal Paşa tarafından İstanbul'a getirilip padişaha sunulduğu söylentisi. Anlaşmanın bir başka kopyasının da Fransızlar hesabına Topçuyan adındaki bir Ermeni tarafından satın alındığı. Söylendiğine göre yabancı işgaline karşı direnmek konusunda Araplarla anlaşmaya varması için Mustafa Kemal'e Harbiye Nazırı ve hükümet tarafından yetki verildiği, anlaşmanın sahte olması ihtimali vesaire. Ne görülüyor? Milli mücadelenin ta başında Türkiye'nin bağımsızlığını elde edecek Araplarla emperyalist saldırgana karşı bir güç birliği ve dayanışma tavrında olduğu değil mi? Bu tavırla Mustafa Kemal'in Hatay sorunundaki tavrı, bu arada Suriye ve Lübnan'ın da istiklalleri için beraberce mücadele etmek doğrultusundaki arzusu birbiriyle pekala tutarlıdır. Bundan Cumhuriyet hükümetlerinin alacakları bazı dersler olmamalı mı? Nasıl, anlaşma ya sahte idiyse mi? İlahi! Sahte olsa ne yazar? Mustafa Kemal Paşa bu türden temaslar yaptığını hem de hayli ayrıntılı olarak Millet Meclisi'nin 24 Nisan 1920 tarihli gizli oturumunda önemli bir konuşma ile açıklamış ve kanıtlamıştır. Hadi onu da gözden geçirelim. Bakalım Paşa'nın güney komşularımızla ilgili düşünceleri neymiş? 9 Aralık 1977. 4. Türkiye, Suriye, Irak Federasyonu düşüncesi. Tarih 24 Nisan 1920. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. İkinci birleşim, dördüncü oturum. Oturum gizli olarak geçmiş. Mustafa Kemal Paşa iç ve dış olaylarla ilgili bilgi vermiştir. Mustafa Kemal önce Arap ve İslam alemi karşısındaki genel yaklaşımını şöyle ortaya koyuyor. Ecnebilerin en çok korktukları, dehşetle ürktükleri İslamcılık politikasının da açıkça alenen ifadesinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya kendimizi mecbur gördük. Fakat maddi ve manevi kuvvetler karşısında bütün cihan ve Hristiyan politikasının en şiddetli hırslarla Haçlılar Savaşı, Ehli Salip Muharebesi yapmasına karşı sınır dışından bize yardımcı olacak birer dayanak noktası oluşturacak kuvvetleri düşünmek zorunluluğu da olağandı. İşte açıkça söylememekle beraber gerçekte